Ayrım 7.
Genç kadına her gün bir şiir yazıyordu. Maştiga'nın asi bir sarmaşığı andıran dalgalı saçları, Maştiga'nın üzüm karası gözleri, Maştiga'nın al yanakları, Maştiga'nın selvi boyu. Maştiga, Maştiga, yalnızca Maştiga. Bir yıl kadar eski kölesi yeni karısıyla evine kapanarak yaşadı. Ama sonra kimsenin beklemediği bir felaket oldu. Uğruna mesleğini kaybettiği, tabletler dolusu şiirler yazdığı güzel karısı Maştiga, dedeme konuk olarak gelen Aramlı genç bir ozanla kaçtı. Büyük babam yaralı bir aslan gibi çılgınca bir öfkeye kapılmıştı. Evde ne kadar kadın varsa hepsini kovdu, Maştiga için yazdığı bütün şiirleri kadının eşyalarıyla birlikte Fırat'a attı. Günlerce insan içine çıkmadı. Kimsenin kendisini görmesine izin vermedi, beni bile kabul etmedi. Günler sonra sakinleşmiş olarak çıktı evinden. Ama eski coşkusunu, sevincini, öfkesini yitirmiş gibiydi. Yaz sonu durgunlaşan Fırat gibi cansız gözlerle bakıyordu insanın yüzüne. Yakın arkadaşı başrahip Valvaziti ona temiz uykuya yatmasını önerdi. Belki tanrıların bir söyleyeceği vardı. Büyük babam başrahip Valvaziti'nin öğüdünü tuttu. Bir törene hazırlanır gibi temiz uykuya hazırlandı ve yatağına yattı. Gerçekten de rüyasında fırtına tanrısı Teşup ona göründü. Başında çift boynuzlu, ucu sivri başlığı, sağ elinde mızrağı, belinde kılıcı, sol elinde üçlü şimşek demetiyle karanlığın içinden ansızın karşısına çıkan Teşup, büyük babama, vefasız bir kadının özlemiyle günlerini zehir edeceğine, genç torunuyla ilgilenmesini söylemişti. Temiz uyku büyük babamı değiştirmişti. Beni yanına çağırarak şöyle dedi. Artık seninle ben ilgileneceğim. Eğitimini ben üzerime alıyorum. Babam bu haberi temkinli karşıladı. Büyük babama hiç güvenmiyor, bana bir kötülük yapmasından çekiniyordu. Ben onun gibi düşünmüyordum. Büyük babam bütün deli doluluğuna karşın bırakın torununu, düşmanına bile kötülük edecek biri değildi. Birkaç ay sonra yakalanan karısı Maştiga ile aşığını bağışlayarak nasıl yüce gönüllü bir insan olduğunu bir kez daha göstermişti zaten. Büyük babamın önerisini annem de destekleyince derslere başladık. Artık gün doğumundan gün batımına kadar büyük babamın yanında kalıyordum. Beni din adamlarının, ozanların, yontucuların yanına götürdü. Onların sohbetlerine kattı. Bu arada yazdığım dörtlükleri ona gösterdim. Şiir yazdığımı öğrenince çok sevindi. Artık yazdığım şiirler üzerinde çalışıyorduk. Büyük babamla birlikte olmak çok keyifliydi. Bir de babam hakkında kötü sözler söylemeyi bıraksaydı. Ama bırakmadı, beni iyice yetiştirdiğine emin olduktan sonra kimseye haber vermeden Irmak kıyısındaki bu kentten çekip gidene kadar babama lanetler yağdırıp durdu. Bir sabah iki katlı evine geldiğimde kapıları açık buldum. İçeride kimse yoktu. Birlikte ders çalıştığımız geniş odada bana bir tablet bırakmıştı. Şöyle yazıyordu. Sevgili oğlum Patazana, artık vaktim doldu. Tanrıların beni yakında çağıracaklarını hissediyorum. Zaten ben de bu kentten, bu insanlardan bıktım. Sen de yetişkin biri olduğuna göre yapacak işim de kalmadı. Burada ölmek istemiyorum. Ölüm törenimde beni sevmeyen bir sürü sahtekarın yalancı gözyaşlarıyla arkamdan ağlamasını, övücü sözler söylemesini istemiyorum. Bir sürü alçağın içten olmayan üzüntüleriyle ölümümü kirletmesine gönlüm razı olmuyor. Sen iyi bir gençsin, iyi bir eğitim aldın. Yapman gereken tek şey babanı gözlemlemek ve onun gibi olmamak. İnan bana oğlum, mutlu olman için babanın yaptıklarını yapmaman yeterli. Çivi yazısını öğrenmekten daha kolaydır bu. Ama başarabilecek misin bilmiyorum. Çünkü bazen senin gözlerinde onun bakışlarındaki donuk anlamın aynısını görür gibi oluyorum. Umarım tanrılar beni yanıltıyordur. Umarım sandığım gibi değildir. Umarım ömrünü kralların anlamsız çıkarları için harcamayacak kadar akıllısındır. Umarım günlerini anlamlı kılacak uğraşlar bulursun. Hoşça kal benim sevgili oğlum. Fırtına tanrısı Teşup, karısı güneş tanrıçası Hepat, Oğulları Tanrı Şaruma ve Tanrıça Kupaba seni iyilik ve güzellikle kutsasın. Sana mutlu ve uzun bir ömür versin. Tableti bitirince ne yapacağımı bilemeden öylece kala kaldım. Gerçi büyük babam hep beklenmedik davranışlarla bizi şaşırtırdı ama bu kadarı fazlaydı. Artık yaşlanmıştı, son günlerini saygın bir adam olarak rahat içinde geçirmek varken, kendini anlamsız bir serüvene sürüklemesinin ne anlamı vardı? Tableti alarak evden çıktım. Pazar yerinde büyük babamın köleleriyle karşılaştım. Efendilerinin kendilerini serbest bırakarak kentten ayrıldığını söylediler. Saraya koştum, babamın huzuruna çıktım. Durumu anlattım, önemsemedi. Aldırma, çıkıp gelir dedi. Tanrılar biliyor ya, ben de öyle düşündüm. Ama büyük babam gelmedi. 7. Bölüm. Yüzbaşı söz verdiği halde gelmemişti. Kazı ekibi her akşam olduğu gibi yemek için çardağın altındaki uzun ahşap masada toplanmış, yaklaşık bir saattir onu bekliyordu. Çardağın tepesine yerleştirilmiş sarı bir ampulle aydınlanan masaya 8 kişilik servis açmıştı halaf. Balığın yanına sebzeli bir pilav hazırlayan genç aşçı, Fırat kenarında yetişen gümrah marullardan bolca salata da yapmıştı. Balıkları pişirmek içinse konuğun gelmesini bekliyordu. ''Biz yiyelim bari'' dedi Esra sonunda. Anlaşılan yüzbaşının önemli bir işi çıktı. ''İnsan bir telefon eder yahu'' diye öfkeyle söylendi Kemal. ''Bu kadar insan, onu bekliyoruz.'' ''Sanırım yüzbaşı için yoğun bir gündü'' diyerek onu savunmaya kalktı Timothy. Karşılaştığımızda bir yerlere gitmeye hazırlanıyordu. Kemal'in tepkisi dinecek gibi değildi. Ne olursa olsun bir telefon edebilirdi. Göz ucuyla Elif'e bakarak manalı bir ses tonuyla ekledi. Gerçi insanları bekletmek bizde de alışkanlık haline geldi ama. Masada buz gibi bir rüzgar esti. Döndüklerinde Kemal Elif'i bir kenara çekerek azarlamaya kalkmış, genç kız da ''Ne istersem yaparım, bana karışamazsın'' diyerek terslemişti onu. Anlaşılan Kemal tartışmayı yeniden açmak istiyordu. Bunu fark eden Elif, erkek arkadaşının sözlerini duymazdan gelerek halafa yardım etmek bahanesiyle mutfağın yolunu tuttu. ''Bugün Yavur Nadide adında yaşlı bir kadına gittik'' dedi. Murat masadaki tatsızlığı gidermek umuduyla. ''Yavur Nadide mi?'' diye ilgiyle sordu Teoman. ''Niye Yavur?'' Kadın hem Hristiyan hem de Müslüman. Hem İsa'ya inanıyor hem de Muhammed'e. Bir elinde İncil, bir elinde Kur'an. Anlatılanlar Teoman'ın tuhafına gitmişti. Öyle bir mezhep mi var burada? Nadide aslında Hristiyanmış diye açıkladı Timothy. Annesi babası Gregorian Kilisesi'ne bağlıymış. O halde Ermeni olmalı bu kadın dedi Bernd. Benim karım da Gregorian. Timothy başını salladı. Doğru, Ermeni. Savaştan sonra Ermeniler aceleyle kaçarken küçük kızlarını yakın komşularına teslim etmişler. Eyvah, şimdi Bernd nutuk çekmeye başlayacak diye geçirdi aklından Esra ama konuşmaya da müdahale etmedi. Onun yerine kocaman dirseklerini masaya dayayarak anlatılanları merakla dinleyen Teoman sordu. Bu bölgede Ermeniler var mıymış? Pes Teoman abi diye söylendi Murat. Kasabadaki camiyi görmedin mi? Gördüm, ne olacak? Ne olacağı var mı? Orası eskiden kiliseymiş. Nereden bileyim kilise olduğunu? Mimarisine dikkat etseydin bilirdin dedi Alman. Kemerleri, kubbesi, kirişleri buradaki camilere benziyor mu? Yani Hacı Settar'ın atıldığı minareyi sonradan mı oturtmuş bizimkiler? Evet diye atıldı Bernd. Türkler bunu alışkanlık haline getirmişler. Gaziantep'te de camiye çevrilen büyük bir kilise var. 1876 yılında İstanbul'un ünlü mimarlarından Serkis Bey, Balyan'ın çizimlerini yaptığı bu kilisede, Türk hükümeti tarafından uzun yıllar hapishane olarak kullanıldıktan sonra, geçen yıllarda boşaltılıp üzerine bir minare inşa edilerek cami olarak ibadete sunulmuş. Esra lafı değiştirmek için fırsat kolluyordu ki, Murat'ın sorusuyla konu biraz daha derinleşti. Eski Mezopotamya'da din savaşları yokmuş değil mi? Ermeni tehcirin dinle ilgisi yoktur diye kendince yanıtladı onu Bernd. İttihat ve Terakki Partisi'nin yöneticileri Ermenileri Anadolu'nun Türkleştirilmesi için sürdüler. İlginç görüşleriniz var dedi Timothy. Bakışları Berndt'in üzerinde toplanmıştı. Bu konuya ilginiz nereden kaynaklanıyor? Uygarlığın yol açtığı yıkımlar adlı bir tez hazırlıyorum diye açıkladı sıkıntılı bir tavırla. Doğal olarak büyük katliamları incelemek durumundayım. Yeryüzündeki katliamların hiçbiri Hitler'inki kadar örgütlü ve yaygın olmamıştır dedi Teoman. Ne yüzünde ne sesinde en ufak bir serzeniş yoktu. Son derece doğal bir tavırla dökülmüştü sözcükler ağzından. Amerikalıların Hiroşima ve Nagasaki'ye attıkları atom bombalarını da unutmamak gerekir diye ekledi. Konuşmanın başından beri Timothy'ye diş bileyen Kemal. Yüz binlerce masum insanın bir anda yok edilmesinin Hitler'in vahşetinden pek de geri kalır yanı yok. Bence her katliam kendi içinde incelenmeli diyerek bir uzlaşma yolu aradı Esra. Daha korkunç bir katliam ötekileri unutturmamalı. Buna hiçbir itirazım yok dedi Timothy. Bakışlarını Murat'a çevirerek konuyu Mezopotamya'ya getirdi. Az önce yerinde bir soru sordun. Çok tanrılılık varken, yani bizim Hititler henüz yeryüzünden silinmemişken din yüzünden savaşlar olmuyordu. Hatta bir ülkeyi ele geçiren kavim o ülkedeki tanrı heykellerini de alıp kendi tapınağına götürüyor. Böylece daha çok ve daha kudretli tanrılara sahip olduğunu düşünüyordu. İnançla ilgili çatışmalar tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla başlıyor. Berndt karşılık vermeye hazırlanıyordu ki, ''Gavur Nadide'ye ne oldu Tim?'' diye sordu Teoman. ''Onu anlatıyordun.'' ''Evet, Gavur Nadide'' diye anımsadı Timothy gülerek. ''Kadının asıl adı Nadia. O zamanlar 10 yaşındaymış. Nadia'yı komşuları büyütmüş. Adını da Nadide olarak değiştirmişler. Nadide bir Müslüman gibi yetişmeye başlamış. Ama küçükken öğrendiklerini de unutmamış. Bir yandan Müslümanlığı öğrenirken bir yandan da gizlice İsa'ya yakarmayı sürdürmüş. Aradan yıllar geçmiş, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Gelini bir gün Nadide'nin başucundan eksik etmediği Kur'an'ın yanında bir haç bulmuş. Kaynanasından pek de hoşlanmayan gelin bunu köye yaymış. Böylece Nadide'nin yıllardır gizlediği sırrı ortaya çıkmış, o günden sonra Gavur Nadide diye çağırmışlar onu. Aşağılamışlar yani dedi Brent açık mavi gözlerinde suçlayıcı bir ifadeyle. Onu aşağıladıklarını sanmıyorum dedi Timothy. Böylece Esra'nın bir kez daha takdirini topladı. Bakmayın gavur dediklerine, köylü onu olduğu gibi kabul etmiş. Bir iki kendini bilmez dışında kimse de dinine karışmamış. O da büyük bir samimiyetle hem İsa'ya hem Muhammed'e inanmayı sürdürmüş. İkisi de Allah'ın peygamberi değil mi? İkisi de insanların koruyucusu değil mi? Allah'a inanır, ikisi için de dua ederim dedi bize. Çok sevimli bir kadın diye atıldı Murat yeniden. 8 çocuğu, 24 torunu varmış. En az 80 yaşında ama hala saçlarına kına yakıyor. Kadifemsi kara gözleri dipdiri bakıyor insanı. Murat'ın böyle kendini kaptırıp heyecanla anlatmasına bozulan Kemal müdahale etmekten kendini alamadı. Oğlum sen yanlış meslek seçmişsin. Sen sosyolog olmalıymışsın. Böylece memleketimizin güzel insanlarıyla daha sık bir arada olurdun. Sosyolog olmaya gerek yok. Arkeologlar da yeteri kadar insanla ilişkide bulunuyorlar. Kazı başladığından beri ilk kez sesi böyle tok, böyle dik çıkıyordu. Kemal'e meydan okur gibiydi. Esra'nın dikkatinden kaçmadı bu. Göz ucuyla Murat'a baktı. Uzun kıvırcık saçlarını geriye savurmuş, tıpkı Asurlu bir din adamı gibi bıyıksız yüzündeki gür sakalını sıvazlayarak gözlerini Kemal'e dikmişti. Bizim oğlan çömezlikten kurtuluyor diye geçirdi içinden Esra gurura benzeyen bir duyguyla. İyi öğrencilerinden biriydi. Yalnızca çalışkan değil oldukça da zekiydi, daha da önemlisi arkeolojiyi deli gibi seviyordu. Tek kusuru aklını biraz parapsikolojiyle bozmuş olmasıydı. Bu kadar kusur kadı kızında da olur diyerek kazıya katılmasında sakınca görmemişti Esra. Murat hocasının önerisini duyduğunda kulaklarına inanamamış, bütün gün sevinç içinde dolaşmıştı. Ama düşündükçe ya başarılı olamazsam diye içten içe kaygılanmaya başlamıştı. Kazıdakileri gözünde çok büyütüyordu, Hemen hepsi ondan daha bilgili, daha deneyimliydiler. Üstelik yanlarında iki de yabancı arkeolog olacaktı. Ama birlikte geçen birkaç hafta kimsenin mükemmel olmadığını öğretmişti bu zeki delikanlıya. Büyük saygı duyduğu Esra dahil herkesin kusurlu olduğunu, hatta ona aptalca gelebilecek davranışlar içinde bulunduklarını görmüştü. Kazıda dikkat etmesi gereken iki nokta vardı. İlki kendi işini en iyi biçimde yapmak, ikincisi birlikte yaşamaya, ortak çalışmaya uyum sağlamak. Kazıda geçirdiği günler ikincisinin daha zor olduğunu göstermişti. Herkes üzerine düşen görevi en iyi biçimde yapmaya çalışıyordu. Ama iş birlikte yaşamaya gelince farklı kişilikler hemen kendini belli ediyor, yemek seçiminden tutun da duş kuyruğunda sıranın kimde olduğuna kadar en basit konularda bile büyük tartışmalar çıkıyordu. Tartışmanın önüne geçmek olanaksızdı. Önemli olan bunun kırgınlıklara yol açmadan yapılabilmesiydi. Bunlara karşın kazı yaşamını düşündüğünden çok daha güzel, güzelden öte büyüleyici bulmuştu Murat. Binlerce yıllık geçmişin kendine özgü kokusunun, solgun ama kalıcı renklerinin, titrek ama derin çizgilerinin sindiği bu toprağa dokunan, tozunu yutan kişinin yüreğini, aklını, bütün bedenini derin bir merak duygusunun sarması kaçınılmazdı. Kişi istese bile bundan kurtulamıyor, tıpkı bir dedektif gibi yüzyılların ardında kalmış gerçeğe ulaşmak için minicik izlerin, deforme olmuş kanıtların peşi sıra şu kazı senin, bu kazı benim koşturup duruyordu ömür boyunca. Murat'ın yanıtından sonra Kemal ters ters bakmış ama karşılık vermemişti. Balığın yanında içki yok mu diye soran Timothy'nin kalın sesiyle bozuldu masadaki sıkıcı sessizlik. Bu akşam içmesek iyi olacak dedi Esra, anlayış bekleyen bir yüz ifadesiyle. Yarın iş günü, kazıda akşamdan kalma adamlar görmek istemiyorum. Bir kadehten bir şeycik olmaz diye Timothy'yi destek çıktı Teoman. Ben bilirim senin bir kadehini dedi Esra, sonra rica edercesine ekledi. Gerçekten bu gece içmesek iyi olacak. Başka zaman olsa Teoman ağzından girer burnundan çıkar, kazı başkanını ikna ederdi ama bu gece keyifsiz olduğunu görüyor, sağ solu pek belli olmayan Esra ile tartışmayı göze alamıyordu. Tamam biz de başka zaman içeriz dedi yazgısına boyun eğen bir adamın metaneti içinde. Önündeki ekmekleri uzat da keseyim. Elif kızarmış balık kokularının yayılmaya başladığı mutfaktan çıkarak elinde bir bardak limon suyuyla masaya yaklaştı. Aldığı ekmekleri ince dilimler halinde doğrayan Teoman, ''Nerede kaldı balıklar ya?'' diye sırnaştı Elif'e. ''Patlama'' dedi genç kız inci gibi düzgün dişlerini gösteren bir gülümsemeyle. ''Daha yeni koyduk tavaya.'' Kemal'in ısırır gibi bakan gözleri genç kızın üzerindeydi. Elif ise onu umursamadan elindeki bardağı masaya koydu. Bir de başımıza bu iş çıktı diye düşündü Esra sıkıntıyla. Bu Kemal salağı bunalıma girer şimdi. Umarım yanılıyordur, umarım kızın Tim'e ilgisi falan yoktur. Bunları düşünürken bir araba gürültüsü duyuldu. Masadakiler yola baktılar. Önce yalnızca bir çift far görüldü. Yüzbaşının cipi diye akıl yürüttü Teoman. Yolun sağında çardağın 20 metre berisinde durdu cip. Önce yüzbaşı indi, ardından bir başçavuşla iki asker. "Yuhulan!" dedi abartılı bir öfkeyle Teoman. "Dört kişi gelmişler be, gitti bizim akşam yemeği." Esra, Teoman'ı kınayan bakışlarla süzdükten sonra ayağa kalkarak cipe yaklaştı. Yüzü ciddiydi, ela göz bebeklerinde kırgın pırıltılar dolaşıyordu. "Özür dilerim, geciktim," dedi yüzbaşı. Özür diliyordu ama beklenmedik bir başarı kazanan zeki bir çocuğun muzip neşesi vardı tavırlarında. Aynı afacan neşeyle sürdürdü sözlerini. Ama elim boş gelmek istemedim. Cipte size ait bir şeyler var. Esra'nın yüzü karıştı, neyi kastettiğini anlamamıştı. Gelin dedi yüzbaşı Esra'nın elini sıktıktan sonra. Sanırım aralarında sizin saray yazmanının tabletleri de bulunuyor. Adı neydi adamın? Patasana mı diye mırıldandı olanları anlamaya çalışan Esra. Evet evet işte onun yazdıkları. Daha doğrusu öyle olduklarını sanıyorum. Ayrıca altından bir kadeh, gümüş bir geyik heykelciği, tunçtan bir kadın heykeliyle bir gerdanlık da ele geçirdik. Esra merakla yüzbaşının yanı sıra ilerlerken, ''Nerede buldunuz onları?'' diye sordu. ''Çolak Memili'nin bağ evinde'' diye açıkladı yüzbaşı. Bu arada cipin ortadaki açık kapısına yaklaşmışlardı. ''Bakın işte bunlar'' diye eliyle zemindeki eşyaları gösterdi. Önce kadın heykelciyi çarptı gözüne Esra'nın, ardından geyiği, kadehi ve gerdanlığı gördü. Hemen onların yanında yere uzatılmış biri kırık iki tablet duruyordu. Önce üstteki sağlam tableti alarak minibüsün cılız ışığında incelemeye başladı. Tıpkı Patasana'nınkiler gibi 18'e 27 boyutlarında önü arkası yazılmış 6 sütunlu kil tabletlerdi bunlar. Arkalarında o tablette yazılanların özetinin yer aldığı bir kolopon bulunuyordu. Bakışları aşağıdaki mühürlere kayınca yüzbaşının haklı olduğunu anladı. Patasana'nın tabletiydi bunlar. ''Anlamıyorum, ne zaman çalmışlar bunları?'' ''Dün gece'' diye açıkladı yüzbaşı genç kadını şaşırtmış olmanın verdiği kıvançla. ''Az sonra her şeyi anlatacağım. Bunları görmeniz için getirdim. Ama kanıt oldukları için götürmem gerekecek.''
''Ama tabletleri çözmemiz gerek.'' diye kaygıyla mırıldandı Esra. ''Diğer buluntuların fotoğrafını çekmemiz yeterli ama tabletlerin kopyasını çıkarmamıza izin verin.'' ''Ne kadar zaman alır bu kopya işi?'' ''Bir gün yeter. Daha fazla gecikmesin, savcılık benden kanıtları isteyecektir.'' ''Tamam'' dedi rahat bir soluk alarak. ''Bir gün sonra ben ellerimle teslim edeceğim bunları size.'' Neler olup bittiğini merak eden Timothy, Murat ve Teoman da yaklaşmışlardı yanlarına. Üçünün de gözleri Esra'nın elindeki tabletteydi. ''Patasana'nın tabletleri'' dedi Esra, yenilmiş bir ifadeyle. ''Ve ruhumuz duymadan çalınan 4 önemli buluntu.'' Arkeologlar şaşkınlıkla cipteki buluntulara bakarken, ''Erler bunları nereye taşısınlar?'' diye sordu yüzbaşı. ''Hayır hayır, biz taşırız'' dedi Esra. ''Askerlere zahmet olmasın diye mi söylemişti bunu, yoksa buluntulara zarar gelmesinden korktuğu için mi?'' yüzbaşı kestiremedi. Ama ısrar etmedi. Zaten Murat'la Teoman tabletleri kucaklamışlardı bile. Murat'ın gözü minibüsün içindeki çuvala takıldı. ''Bu çuvalı da götürecek miyiz?'' ''O size ait değil'' dedi yüzbaşı. ''Onda esrar var.'' ''Esrar mı?'' diye şaşkınlıkla sordu Esra. ''Evet, o da çolağın evinden çıktı.'' 10 dakika sonra yüzbaşı Eşref masada oturmuş olanları anlatıyordu. Teoman'ın korkuları boşa çıkmış, başçavuş ve askerler yemeğe kalmamıştı. Yemek geç kaldığı için tedirgin olan Halaf ve açlıktan midesine sancılar giren Teoman dahil masadaki herkes ilgiyle dinliyordu yüzbaşının anlattıklarını. Sorguya aldığımız Şehmus kaçmadığını, minibüsle her günkü seferlerini yaptıklarını söyledi. Onu yakalayan İhsan başçavuş da, ''Adamın kaçar gibi bir hali yoktu komutanım.'' diyerek doğruladı. ''Hacı Settar'ı sordum. Hacı Settar lafını duyar duymaz Şehmuz'un çopur yüzündeki kan çekildi. Onu ben öldürmedim.'' dedi. ''Sen öldürmüşsün.'' dedim. ''Görgü tanıkları var.'' ''Yalan.'' diye uludu Şehmuz. ''Vallahi yalan kumandan.'' ''Yalan değil.'' dedim. ''Hiç inkar etme. Hacı Settar'ı senin öldürdüğünü biliyoruz.'' ''Gözünün yağını yiyeyim.'' diyerek ayağıma sarılmaya kalktı.